Ayrım 6. Kısım 5. Öğrenimimi sürdürme hakkından yoksun bırakıldığımdan askerliğimin ertelenmesi işi de suya düştü. Artık askere çağrılmayı beklemekten başka çarem yoktu. O zamana kadar da askeri birliklerde uzun süreli iki görev tüm vaktimi alacaktı. Önceleri Gotwaldow'a yakın bir yerlerde yol onarımında çalıştım. Yaz bitiminde de bir konserve fabrikasında mevsimlik işlere girdim. Ve sonunda bir sonbahar sabahı trende geçirdiğim uykusuz bir geceden sonra Ostrava'nın tanınmamış ve çirkin bir semtinde bir kışlada buldum kendimi. Karargahın avlusunda aynı bölüye ayrılmış acemi erlerle bir aradaydım. Birbirimizi tanımıyorduk. Bu ilk genel karşılaşmada başkalarının size garip ve kaba görünen tüm yanları sert biçimde ortaya çıkar. Bizi birleştiren tek insani bağ, belirsiz bir geleceğin kaygılarıydı. Bu konuda özlü varsayımlar yürütüyorduk. Kimileri bizim siyahların bir bölümünü oluşturduğumuzu ileri sürüyor, başkaları buna karşı çıkıyor, kimileri de bu sözcüğün anlamını bile bilmiyordu. Ben bildiğim için bu varsayımları dehşetle dinliyordum. Bir çavuş geldi ve bizi bir barakaya götürdü. Önce geçit yerine yığıldık. Sonra oradan da bir çeşit geniş salona alındık. Odanın duvarları çepeçevre sloganlarla süslenmiş duvar resimleriyle, beceriksizce çizilmiş desenler ve fotoğraflarla donatılmıştı. Arkadaki bölmeye kırmızı kağıttan kesilmiş bir yazı iliştirilmişti. Sosyalizmi kuruyoruz. Bu yazının altındaki sandalyenin yanı başında sıska ufak tefek bir ihtiyar duruyordu. Çavuş bir el hareketiyle içimizden birini işaret etti. O da oturmak zorunda kaldı. Ufak tefek ihtiyar boynuna beyaz bir havlu bağladı. Sandalyenin bir ayağına dayalı olan bir çantadan çıkardığı saç kırpma makinesini oğlanın saçlarına daldırdı. Bizi askere dönüştürme operasyonu berber koltuğundan başladı. Saçlarımızı yitirdiğimiz o berber koltuğundan bitişikteki bir lokale yöneltildik. Orada baştan aşağı soyunmamız ve giysilerimizi ağzı sicimle bağlanması, sonra bir gişeye teslim edilmesi gereken bir kağıt torbaya koymamız buyuruldu. Kırkılmış ve çırılçıplak bir halde koridoru geçtik ve geceliklerimizi almak üzere başka bir odaya girdik. Geceliklerle yeni bir kapıdan geçtik ve yönetmeliğe uygun postallarımızı aldık. Üstümüzde gecelik, ayağımızda postal, başka bir barakaya varmak üzere sırayla avludan geçtik. Orada bize gömlek, don, yün çorap, palaska ve üniforma verildi. Parantez içinde ceketin üzerindeki armalar siyahtı. Son barakaya vardığımızda biraz subay yüksek sesle adlarımızı okudu. Bizi kümelere ayırdı. Odalarımızı ve ranzalarımızı gösterdi. Aynı gün yeniden toplanmamız, akşam çorbamızı içmemiz ve yatmamız buyuruldu. Ertesi sabah uyandırıldık ve madene götürüldük. Ocakların önünde çalışma kümelerine ayrıldık. Kullanacağımız gereçler verildi. Parantez içinde madenci kazması, küreği ve lambası. Hemen hiçbirimiz bu gereçlerin nasıl kullanılacağını bilmiyordu. Sonra asansör odacığı bizi yerin altına indirdi. Bedenlerimiz ağrı sızı içinde yukarı çıktığımızda bekleyen az subaylar bizi sırayla dizdiler ve kışlaya götürdüler. Öğle yemeğini yedik. Öğleden sonra gündemde bitişik düzende talim, temizlik işleri, siyasal eğitim ve zorunlu marşlar vardı. Koğuş halkından başka söyleşecek kimse yoktu ve günler bu biçimde birbirini izliyordu. Bize zorla benimsettikleri kişiliksizlik, parantez içinde bizi kişiliğimizden arındırmaya zorlamaları, ilk günlerde bana tümüyle donuk, karanlık bir iş gibi göründü. Kişiliksizlik, zoraki yerine getirdiğimiz görevler, tüm insanca tepkilerimizin yerini aldı. Bu donukluk tümüyle göreceydi elbette. Bu yalnız gerçek koşulların neden olduğu bir şey değil ama aynı zamanda bir görme alışkanlığı eksikliğinin yol açtığı bir şeydi. Parantez içinde tıpkı aydınlatılmış bir ortamdan karanlık bir odaya geçtiğimizde olduğu gibi. Zamanla yavaş yavaş karanlığın dağılması gerekir. Öyle ki kişiliksizleşmenin bu alacakaranlığında bile kişilerin insanca yanları yavaş yavaş seçilmeye başlar. Bu aydınlatma değişikliğine ayak uydurmasını bilenlerin en sonuncularından biri olduğumu itiraf etmeliyim. Bu tüm varlığımın bu yazgıya baş kaldırması yüzündendi. Benim de aralarında bulunduğum bu siyah armalı askerler aslında silahsızdı. Salt, bitişik düzende talime katılıyorlar ve maden kuyularının dibinde çalışıyorlardı. Çalışmaları karşılığında ücret alıyorlardı. Parantez içinde bu bakımdan öbür askerlerden üstün durumdaydılar. Ama genç sosyalist cumhuriyet onları düşman gördüğü için kendilerine tüfek vermediğini düşündüğüm zaman bu benim açımdan değersiz bir avuntu oluyordu. Onlara giderek daha da acımasızca davranılıyordu. Yasal askerlik süresi 2 yıl olduğu halde onları bu hizmet süresinin uzatılacağı tehdidi altında tutuyorlardı. Ama beni en çok korkutan şey, yeminli düşmanlarım saydığım bu kişilerin arasında bulunma zorunluluğum ve buraya kendi arkadaşlarımın bir kararı sonucu gönderilmiş olmamdı. Siyahlar arasındaki ilk günlerimi inatçı bir sessizlik içinde geçiriyordum. Düşmanlarımla görüşmek istemiyordum. İzinler o dönemde çok zor alınıyordu. Parantez içinde, askerin hiçbir izin hakkı yoktu, bu ödül olarak veriliyordu. Ama ben askerlerin kümeler halinde içkili kahvelere ve kızları ziyarete gittikleri köşemde yalnız kalmayı yeğliyordum. Koğuştaki ranzanın üstünde yüzüstü uzanmış okumaya, dahası çalışmaya çabalıyordum. Parantez içinde matematikçi olan için bir kağıt kalem yeterliydi. Uyumsuzluğum beni yiyip bitiriyordu. O zaman bana bir tek amacım varmış gibi geliyordu. Düşman olmama hakkımı ve buradan kurtulma hakkımı kazanmak için savaşımı sürdürmek. Birçok kez birliğin siyasal komiserine başvurmuş ve siyahlar arasında bulunuşumun bir yanılgıdan kaynaklandığına onu inandırmaya çalışmıştım. Sosyalizme düşman olduğumdan dolayı değil de entelektüalizm ve sinizm yüzünden partiden dışlandığımı, o gülünç kartpostal öyküsünü bıkıp usanmadan, parantez içinde kaç kez, anlatmaya çalışmıştım. Bu öykü artık hiç de gülünç değildi. Benim siyah amblemlerimle ilintili olarak giderek daha karanlık bir anlam kazanıyor, sanki bir şey gizliyormuşum duygusunu veriyordu. Yine de şunu söylemeliyim ki siyasal komiser beni sabırla dinlemiş ve kendimi temize çıkarma isteğim karşısında neredeyse beklenmedik bir anlayış göstererek sonunda bu sorunu yüksek bir yetkiliye sunmuştu. Parantez içinde ne karmaşık bir mekanizma tanrım. Sonunda beni çağırmış ve içten bir üzüntüyle bana, ''Neden beni aldatmaya kalkıştın? Artık senin bir troçkist olduğunu biliyorum.'' demişti. İnsan yazgılarının yargılandığı bir yüksek mahkeme önüne getirilmiş olan bu kişiliğimin imgesini düzeltmenin artık hiçbir olanağı kalmadığını anlamaya başlamıştım. Bu imge, parantez içinde, Aslı ile arasında ne kadar az benzerlik olursa olsun, benden çok daha gerçekti. Hiçbir biçimde benim gölgem değildi o. Tam tersine ben o imgenin gölgesiydim. Bana benzemiyor diye onu suçlamak olanaksızdı. Ona benzemediğim için suçlu bendim. Bu benzemezlik benim çilemdi. Bu çileyi başka kimseye aktaramazdım. Onu çekmeye mahkumdum. Yine de boyun eğmek istemiyordum. Bu çileyi gerçekten çekmek istiyordum. Benim olmadığına karar verdikleri o kişiliği sürdürmek istiyordum. O öldürücü madencilik işine iyi kötü alışmam için 15 gün geçmesi gerekti. Ellerim ağır bir madenci kazmasının üstünde kenetli, ta ertesi gün yeniden başlayana dek titreşiminin tüm bedenimi sarstığını hissediyordum. Her neyse, dürüstçe ve çılgınca bir tutkuyla çalışıyordum. Bir ağır işçi kadar verimli olmaya kararlıydım ve bir süre sonra hemen hemen bunu başardım. Ancak kimse bunu kendimi kanıtlamanın bir gösterisi olarak nitelemiyordu. Hepimiz yaptığımız işler karşılığında para alıyorduk. Parantez içinde, gerçi yeme içme yatma parası maaşımızdan kesiliyordu ama yine de fena para almıyorduk. Ayrıca başkaları da görüşleri ne olursa olsun yitirilmiş yıllardan hiç olmazsa yararlı bir şey koparabilmek için ölesiye çalışıyorlardı. Bizleri her ne kadar azılı rejim düşmanı olarak görseler bile sosyalist toplumlarda öngörülen her türlü etkinliğin kışlada sürdürülmesi zorunluydu. Rejim düşmanı olan bizler parti komiserinin denetimi altında 10 dakikalık doğaçtan toplantılar düzenliyor, siyasal konular üzerine günlük konuşmalara katılıyorduk. Bunun dışında duvar gazeteleriyle ilgilenmek zorundaydık. Oralara sosyalist devlet adamlarının resimlerini yapıştırıyor ve mutlu geleceği müjdeleyen sözlerini yazarak onları yüceltiyorduk. Önceleri sanki gösterişli bir biçimde bu işlere gönüllü olarak katılıyordum. Ama bu da başkalarının gözünde hiçbir şey kanıtlamıyordu. Öbürleri de şefin gözüne girmek ve ondan izin koparmak için aynı işleri yapmak üzere oraya atılmıyorlar mıydı? Hiçbir asker gerçekte bu işleri siyasal etkinlik olarak görmüyor, yalnızca bizi ellerine tutan bu kişilerin önünde uygulanması gereken anlamsız soytarılıklar olarak niteliyordu. Başkaldırmamın bir hayal ürünü olduğunu anlamakta gecikmedim. İmgemle aramdaki uyuşmazlığı ancak kendim sezinliyordum. Başkaları onu görmüyordu. Yazgımızı ellerinde tutan az subayların arasında ufak tefek siyah saçlı bir Slovak vardı. Bu onbaşı ılımlılığı ve sadistikten uzaklığı ile öbürlerinden ayrılıyordu. Bizimkiler ona iyi gözle bakıyorlardı. Kötü gözle bakanlar ise onun bu iyilikseverliğinin budalalığından kaynaklandığını savunuyorlardı. Bizlerin tersine az subaylar silahlıydı ve zaman zaman atış talimi yapıyorlardı. Bir gün küçük onbaşı söylentilere göre atışta en yüksek puanları toplayarak eğitimden zaferle dönmüştü. Çocukların birçoğu parantez içinde yarı sempatiyle yarı alayla onu kutlamıştı. Küçük onbaşının gururdan yüzü kızarmıştı. Aynı gün bir rastlantı sonucu onunla yalnız kalmıştım. Gevezelik olsun diye sordum. Atışlarınızda nasıl böylesine isabetli olabiliyorsunuz? Küçük onbaşı yanıt vermeden önce beni şöyle bir süzdü ve ''Özel bir yöntemim var benim.'' dedi. Kendi kendime bu tenekeden bir hedef değil bir emperyalist derim. O zaman öfkeyle hedefi tam ortasından vururum. Oldukça soyut olan emperyalist kavramı altında gözünün önüne nasıl bir insan getirdiğini öğrenmek için yanıp tutuşuyordum ki ben sormadan ciddi ve düşünceli bir sesle ''Hepiniz neden bana alkış tutuyorsunuz bilmiyorum.'' dedi. ''Bakın bugün bir savaş olsa ilk sizin üstünüze ateş ederdim.'' Bizi azarlamak için bir kez bile ses tonunu yükseltmemiş olan, parantez içinde, daha sonradan bu yüzden yerinden alınmıştı. Bu saf yaratığın ağzından bu sözleri işittiğim zaman benimle parti ve partili arkadaşlar arasındaki bağın bir daha onarılamayacak biçimde parmaklarımın arasından çözüldüğünü hissettim. Yaşam çizgimin dışına itilmiştim artık. Kısım 6. Evet, tüm bağlar kopmuştu. Öğrenim, eyleme katılma, çalışma, dostluklar, aşk, aşkı arayış, hepsi tek sözcükle bitmişti. Elimde zamandan başka bir şey yoktu artık. Zamanı ise hiç daha böylesine yakından tanımamıştım. Eskiden alışık olduğum, çalışmaya, sevgiye, her türlü çabaya dönüşen zaman değildi bu. Onun farkında bile olmuyordum. İlgisizce kabul ediyordum. Çünkü o da göze batmadan benim etkinliklerimin arasında nazik bir biçimde siliniyordu. Şimdi ise giysilerinden arınmış, asıl ve gerçek görünümüyle bana geliyor ve kendisini gerçek adıyla tanımlamaya zorluyordu beni. Çünkü ben saf ve katışıksız zamanı, bomboş bir zamanı yaşıyordum artık. Onu bir an bile unutmamamı, sürekli onu düşünmemi, durmadan onun ağırlığını duymamı istiyordu benden. Bir müzik parçasını dinlerken melodiyi yitiririz. Bu arada onun zamanın değişik bir parçasından başka bir şey olmadığını unuturuz. Orkestra sustuğunda zamanı duyarız. Zamanın ta kendisini. Ben şu anda bir duraklama, bir geçiş dönemi yaşıyordum. Bu orkestranın verdiği ara değildi kuşkusuz. Parantez içinde, onun süresi saymaca bir işaretle açıkça belirlenmiştir. Benimki sınırsız bir araydı. Tüm öbür birliklerde yapıldığı gibi 2 yıllık askerlik süremizin her gün ne kadar kısaldığını saptamak amacıyla bir terzi mezurasını her gün biraz daha keserek bölümlerini azaltma hakkımız yoktu bizim. Siyahların askerlik süresi gerekli görüldüğü kadar uzatılabilirdi. Örneğin 2. bölükten 40 yaşlarında Ambrose adındaki bir adam burada 4. yılını doldurmaktaydı. Evde karısı ya da nişanlısı olan için askerlik acı bir olaydı. Bu sürekli olarak onları düşünmek, varlıklarını bir türlü akıldan çıkaramamak, aynı zamanda sürekli olarak onların gelişini, parantez içinde o kadar seyrekti ki, gözlemek demekti. Beklenen gün komutanın çıkış izni vermemesi ve görüşe gelen kadının kapıda kalması olasılığı da her an insanın yüreğini titretirdi. Siyahlar karamsar bir espri anlayışıyla subayların bu doyumsuz asker karılarını nasıl beklediklerini, onlara sataşarak kışta da tutulan adamların hakkı olan isteğin meyvelerini nasıl topladıklarını anlatırlardı. Yine de evlerinde bir kadın bırakmış olanlar için boşlukları dolduran bir bağ vardı. O bağ her an kopma tehlikesi gösteren, son derece nazik bir bağ bile olsa yaşamlarına bir anlam veriyordu. Benim için böyle bir bağ yoktu. Marketa ile olan tüm ilişkilerimi kesmiştim. Ara sıra birkaç mektup alıyorsam da bunlar annemden gelen mektuplardı. Peki bu bir bağ sayılmaz mıydı? Hayır. Ana baba evi insanın kendi evi demek değildi. Bir bağ olamazdı. O ancak geçmişten ibaretti. Anadan babadan gelen mektuplar giderek uzaklaştığınız bir kara parçasından iletilen mesajlardır. Daha kötüsü bu tür mektuplar aralıksız olarak size yolunuzdan şaştığınızı iğnelerler. size o kadar dürüstçe, o kadar emek verilerek bir araya getirilen koşullarda yola çıkmaya hazırlandınız, demir aldığınız o limanı anımsatırlar. Evet, der size öyle bir mektup. O liman hala durduğu yerde, eski dekoru içinde, emin ve güzel. Ama ya gemin nerede? Gemi yittik. Böylece yavaş yavaş yaşamımın sürekliliğini yitirdiği, elimden kaçtığı olgusuna kendimi alıştırmıştım. Vicdanımla baş başa kaldığım yerden başlayarak var olduğumu kendi kendime kanıtlamaya çalışmaktan başka çarem yoktu. Giderek bu kişiliksizleştirmenin alacakaranlığına gözlerim alıştı ve çevremdeki insanları ayırt etmeye başladım. Bu boşlukta kalışım neyse ki pek dikkat çekmediği için onların gözünde tümüyle bir yabancı olup çıkmamıştım. Bu alacakaranlıktan ilk sıyrılıp çıkan Onza adında burnolu bir genç oldu. Bugün de belleğimin alacakaranlığından ilk çıkan yine o. Honza belirli belirsiz burno lehçesiyle konuşurdu. Eskiden bir polisin canına okuduğu için siyahların arasına düşmüştü. Üst sınıflardan eski bir okul arkadaşı olan polisle tartışmışlar, Honza da onun pestilini çıkarmıştı. Mahkeme kurulu Honza'nın açıklamalarını yetersiz bulmuş, onu doğruca buraya göndermeden önce 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Nitelikli bir tesviyeci olan Honza için bir gün yeniden mesleğine dönmekle başka herhangi bir iş yapmak arasında hiçbir ayrım yoktu. Hiçbir şeye bağlı değildi ve geleceği konusunda tam ve özgürce bir kaygısızlık içindeydi. Özgürlük konusunda ancak bizim 20 kişilik koğuşun en garip kişisi olan Bedrik onunla boy ölçüşebilirdi. Bedrik, Eylül'de askere alınmamızdan ancak 2 ay sonra bize katılmıştı. Önce bir piyade birliğine atanmıştı. Ama silah kullanmak onun katı dinsel ilkelerine tümüyle aykırı bir şeydi. Onunla nasıl başa çıkılacağını bilemiyorlardı. Özellikle de Truman ve Stalin'e yazdığı mektupları ele geçtikten sonra. Dokunaklı bir dille yazılmış olan bu mektuplarda Bedrik, sosyalist kardeşlik adına bu iki devlet adamına orduları dağıtmaları için yalvarıp yakarıyordu. Önceleri üstleri şaşkınlık içinde onu silahlı eğitimlere katılmaya zorlamışlardı. Böylece Bedrik, öbür askerlerin arasında tek silahsız kişi olarak silah omuza, silah indir gibi komutları kusursuz bir biçimde ama elleri boş olarak uyguluyordu. İlk siyasal eğitim seminerlerine de katılmıştı. Tartışma sırasında aceleyle söz istiyor ve emperyalist savaş kışkırtıcılarına amansızca karşı çıkarak harikalar yaratıyordu. Ancak kendi yaptığı ve kışlanın duvarlarına yapıştırdığı bir afişte tüm silahların bırakılması çağrısında bulunduğu zaman askeri savcı ayaklanma çağrısında bulunmak suçuyla onun hakkında kovuşturma açtı. Yargıçlar barış lehindeki ateşli demeçleri yüzünden öylesine şaşkına döndüler ki Bedrik'in psikolojik bir muayeneden geçirilmesini istediler. Onu aklamadan önce uzun süre düşündüler ve sonunda bize yolladılar. Bedrik mutluydu. Kara listeye gönüllü olarak alınan tek kişiydi o. Savaşı kazanmıştı. İşte bu nedenle kendini özgür hissediyordu. Bu duygu onda Honza'da olduğu gibi küstahlık biçiminde kendini göstermiyor, tam tersine dingin bir disiplin ve çalışma coşkusu görünümünde ortaya çıkıyordu. Öbürlerinin tümü gerilim ve sıkıntı içindeydi. Slovakya'da oturan Macar kökenli 30 yaşlarındaki Varga, milliyetçiliğin ön yargılarını umursamayarak ard arda birçok orduyla savaşmış ve cephenin her iki tarafında da çeşitli esir kamplarında kalmıştı. Kardeşi sınırdaki nöbetçiyi vurarak yabancı bir ülkeye kaçan kızıl saçlı Petrov, Elbe Vadisi'nin zengin köylülerinden birinin oğlu saf yürekli Josef, kuş gibi özgür yaşamaya alışkın olan bu çocuk şimdi maden kuyularının cehennem görüntüsünün verdiği korku içinde boğuluyordu. Bırakın bilişçi semtinden gelen şıklık düşkünü 20 yaşındaki Stana'yı, 1 Mayıs şenliğinde sözde sarhoş olup yurttaşların alaycı bakışları altında kaldırım kenarına işediği için ulusal komite kahredici bir raporla ödüllendirmişti. Şubat olayları sırasında bir avuç arkadaşıyla birlikte komünistlere karşı gösteri yapan hukuk öğrencisi Petr Pekni, parantez içinde, Pekni Şubat olaylarının ertesi günü fakülteden kovulmasını sağlayan o kişilerle aynı kamptan olduğumu anlamakta gecikmedi. Ve bugün onunla aynı kapana kısılmış olmamdan ötürü duyduğu kin dolu sevincini bana belirten tek kişi oldu. O günlerde yazgımı paylaşan daha birçok askeri anımsayabilirim. Ama ben en önemlisinde karar kılıyorum. Honza'yı hepsinden çok seviyordum. Onunla ilk konuşmalarımızı anımsıyorum. Çalışmalara ara verildiği bir sırada ekmeğimizi bölüşürken onunla yan yana düşmüştük. Honza dizime vurarak, "Sağır ve dilsiz çocuk, söyle bakalım aslında sen kimsin?" demişti. Parantez içinde, sürekli varlığımın derinlerindeki mücadeleye kendimi kaptırdığım için o günlerde gerçekten sağır ve dilsizdim. İnceden inceye ona içimdekileri açıklamaya çalıştım. Ama sözcüklerimin nedenli yapay ve özentili olduğunu seziyordum. Buraya niçin ve nasıl geldiğimi bilmediğimi, aslında burada hiçbir işim olmadığını anlattım. "Hıyarlık etme," dedi Honza. "Sanki bizim ne işimiz var burada?" Bir kez daha ona kendi görüş açımı sergilemek istedim. Parantez içinde daha doğal sözcükler arıyordum. Honza son lokmasını yutarak ağır ağır, "Aptal olduğun kadar boyun da uzun olsaydı tepene güneş geçerdi," dedi. Bu sözcüklerin arasında beni tefe koyan köylü şakası apaçık sırıtıyordu. Birden şımarık bir çocuk gibi durmadan yitirilen ayrıcalıklarımı yardıma çağırmaktan utanç duydum. Ben ki inançlarımı özellikle bu ayrıcalıkların reddedilmesi üzerine kurmuştum. Zamanla Honza'ya daha çok yakınlık duydum. Parantez içinde, maaşların ödenmesiyle ilgili hesap sorunlarını bir çırpıda kafamda çözümleyebildiğim için birkaç kez bizi kazıklamalarını önlemiştim. Bu da Honza'nın bana karşı saygı duymasına yol açmıştı. Bir gün benim izinlerden yararlanacak yerde, karargâhta böyle aptal gibi çöreklenip kalma alışkanlığımla alay etti ve kendi avanesiyle birlikte beni de sürükleyip götürdü. Bu gidişimizi çok iyi anımsıyorum. İyi bir ekiptik. 8 kişi kadar vardık. Stana'yı, Varga'yı, sonra dekoratif sanat bölümünden Cenek adlı bir oğlanı anımsıyorum. Cenek okulda kübik resim çizmekte direndiği için siyahların arasına düşmüştü. Şimdi buna karşılık orada burada biraz para kazanmak için kömür kalemle çizdiği dev boyutlardaki bir sürü gürzlü topuzlu eski savaşçı resimleriyle kışlanın duvarlarını süslemeye uğraşıyordu. Gidebileceğimiz fazla bir yer yoktu aslında. Ostrava kentinin merkezi yasaklanmıştı bize. Ancak birkaç semte gitmemize izin vardı. Bu semtlerde belirli bistrolara gidebilirdik. Komşu mahalleye vardığımızda talih yüzümüze güldü. Bir okul binasının kullanılmayan salonunda danslı bir gece eğlencesi vardı. Burası yasak alanı içinde değildi. Önemsiz bir giriş ücreti ödeyerek salona doluştuk. Yığınla masa ve sandalyeyi barındıran salon oldukça tenhaydı. Topu topu bir düzine kızla 30 kadar da erkek vardı. Bunların da yarısını köşedeki topçu kışlasından gelen askerler oluşturuyordu. Bizleri görür görmez dikkat kesildiler. Bizi iyice incelediklerini hissediyorduk. Boş olan uzun bir masaya çöktük. Bir şişe vodka ısmarladık. Ama garson kız kuru bir sesle alkol satışının yasak olduğunu söyledi. Bunun üzerine Honza 8 adet limonata istedi. Sonra her birimiz çıkarıp Honza'ya birer kağıt para verdik. 10 dakika sonra Honza 3 şişe romla çıka geldi. Limonatalarımızı masanın altında romla karıştıracaktık. Bunu büyük bir dikkat ve gizlilik içerisinde yapmak zorundaydık. Çünkü topçular bizi yakından izliyorlardı. Bizim bu gizli alkol tüketimimizi hiç çekinmeden açığa vuracaklarını biliyorduk. Yabancı kelimeler: Gottwaldow, Gottwaldow, Amroz, Amberoz, Honza, Honza, Bedrick, Bedrich, Truman, Truman, Varga, Varga, Petrov, Petrow, Elbe, Elbe, Joseph, Josef, Stana, Stana, Petr Pekni, Petr, Pekne, Cenek, Cenek.